Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erenler öğretir meşki. Gönül sevgi denizinde yüzer mestane mestane, bülbül gibi gül izinde gezer mestane mestane. Yuvasına döner kuşlar, her akşam bir hüzün başlar, seher vakti kanlı yaşlar sızar mestane mestane. Gecikince öncüleri başlar kutlu sancıları, dile sabır incileri dizer mestane mestane. Gelir ümit yüklü gemi, bir sevinç kaplar alemi, alır kınalı kalemi, yazar mestane mestane. Erenler öğretir meşki, güle döner gönül köşkü, Yunus gibi sırrı aşkı çözer mestane mestane. Yunus gibi sırrı aşkı çözer mestane mestane.
Muhterem Efendimiz uzuna yakın orta boyluydu. Çok güzel bir yüzü vardı. Işıl ışıl parlardı. Ten rengi beyazdı. Yanaklarında hafif kırmızılık vardı. Başı vücuduyla uyumlu ve büyükçeydi. Alnı açık ve genişti. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Hafif dalgalı ve koyu siyahtı. Alnının üzerindeki saçları ayrılabilecek kadarsa onları ikiye ayırırdı. Uzattığı zaman da saçları kulak yumuşağını geçmezdi. Kirpikleri uzun ve siyahtı. Kaşları sık, uzun ve hilal gibi kavisli, birbirine yakın fakat çatık değildi. Öfkelendiğinde iki kaşının arasında bir damar kabarırdı. Çatık kaşlı ve somurtkan değildi. Güler yüzlüydü. Güldüğünde gözleri parıldardı. Burnu hafif kemerli, ucu ince ve burun delikleri dardı. Göğsü genişti. Göğsünde göbeğine kadar bir çizgi halinde uzanan ince kıllar vardı. Ağzı normal büyüklükteydi. Dişleri bembeyazdı. Ön dişlerin araları hafif açıktı. Sırtının kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü denen bir ben vardı. Sakalları sık ve gürdü. Uzattığı zaman bir tutamdan fazla uzatmazdı. Vefat ettiğinde saçlarında ve sakallarında sayılabilecek kadar az beyaz tel vardı. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı. Göbekli, şişman değildi. Çok yemekten kaynaklanan şişmanlıktan da pek hoşlanmazdı. Musafaha ettiği zaman karşısındaki çekmeden ellerini çekmezdi. Birisiyle konuşurken de muhatabını rahatsız edecek kadar yüzüne veya gözlerin içine devamlı bakmazdı. El ve ayak parmakları kalın ve uzun, avuç içleri genişti. Elleri serin, yumuşacık ve çok güzel kokardı. Kendisiyle musafaha eden kimse bütün gün onun o hoş kokusunu üzerinde hissederdi. O mübarek eller bir çocuğun başını okşasa, o nasipli baş mis gibi kokardı. Yürürken adımlarını geniş atar, ağır başlılıkla, rahatça yürürdü. Bir toplulukla beraber yürürken, topluluğun reisiymiş gibi en önde olmak istemezdi. Etrafına bakına bakına da yürümezdi. Genellikle yere bakardı. Bakmak istediği tarafa bütün vücuduyla dönerek bakardı. Bağıra çağıra konuşmazdı. Ses tonu duyulacak kadar kısıklıktaydı. Tane tane, az ve öz konuşurdu. Hiç kahkaha atmadı. O hep tebessüm ederdi. Bazen de çok hüzünlü görünürdü. Yüce Allah'ın salatı, selamı ebediyen üzerine olsun. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımıza muhterem efendimizin şemailiyle başlamak istedik. Bu programımızı da hepinize selam ediyoruz. Hayırlı bir hafta sonu, hayırlı bir pazar günü geçirmenizi temenni ediyoruz.
Nereden okuduk bu bilgileri Mehmet Akif Bey?
Hocam, bizim Bahçe Dergisi'nin, ki bu programımız da bu derginin katkılarıyla malumunuz hazırlıyor. 103. sayısı Mart sayısından.
Maşallah.
Biricik örneğim, Canım Peygamberim adlı bölümde, bu yeni bir yazı dizisi. 2 ay inşallah Nisan sayısında da Peygamber Efendim Dış Görünüş 2 çıkacak. Elbiseleri gibi yine dış görünüşüyle alakalı. Burada fiziki yapısını ele aldık. Bu hafta da inşallah böyle bir başlangıç yapalım dedik çocuk kalbine. Yine tabii Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Bu birliklerimiz inşallah yine devam edecek. Kendisiyle bir yaklaşık 2 aydır devam etmekte olan ailede çocuğun ahlak eğitimi konusunu ve bu alana dair yazdığı güzel bir kitap olan Ailede Ahlak Eğitimi adlı kitabı da mütalaa etmeye devam ediyoruz. Yine çocuk edebiyatının ülkemizde tanınmış simalarından olan Bestami Yazgan hocamız, şair yazar Bestami Yazgan, şiirleriyle, hayat tecrübeleriyle ve şairane bakışıyla olaylara programımızı renklendirmeye devam ediyor. Ben program başlamadan ve sohbetimize geçmeden önce iletişim adresimizi tekrar duyurmak isterim. cocukkalbi@erkamradyo.com adresinden, tekrar ediyorum, cocukkalbi@erkamradyo.com adresinden efendim sorularınız, teklifleriniz, tavsiyeleriniz, tenkitleriniz varsa, doğrusu biz bunları okumak istiyoruz. Neticede bu programın muhatabı değerli anne ve babalar, yani sizlersiniz. Bizim arzumuz şu ki, yani buradaki hocalarımızın arzusu şu ki, yaptığımız şey, iş, konuştuğumuz şeyler faydalı olsun ve biz sesleniyoruz. Bu sesin yankısını da duymak istiyoruz. Yankı yapıyor mu bu ses? İstifadeli oluyor mu? Yahut yanlış şeyler söylediğimizi düşünüyor musunuz? Veya daha üzerinde durmamız gereken, daha hayatın içinden şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Dolayısıyla bizi yönlendirmenizi istiyoruz ve maillerinizi bekliyoruz efendim. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk efendim. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a hamd, efendimize salatü selam olsun diyerek başlayalım. Güzel bir giriş yaptınız. Efendimizi anlatmak, yaşamak idealimizdir. Bu vesileyle salatü selamlarımızı gönderiyoruz.
Evet. Hocam, geçen haftaki programımızda kaldığımız yerden devam edelim arzu ediyorum. Şimdi hayatın içinde çocuklar tamamen serbest bırakılamıyor. Yani özellikle küçük yaşlarda, misafir geldiğinde veya günlük hayatın akışında çocuklar yaramazlık yapıyorlar. Yahut anne ve babaların istemediği günlük işlere yönelik, günlük hayata yönelik bazı şeyler yapıyorlar. Örneğin kalemle oynayıp duvarları çizmekten tutun, istenmeyen saatlerde uyumamak gibi birçok şeyler yapıyorlar ve anne babalar ister istemez çocuklarına bazı yasaklamalar getiriyorlar. Sizin kitabınızda önemli bir başlık var. Diyorsunuz ki, ailede ideal ahlak eğitiminin temel ilkelerinden bir tanesi de çocuğa her şeyi yasaklamak yerine alternatifler sunmak. Bu konuyu isterseniz biraz açalım.
Eğitim deyince tabii aklımıza emirler ve yasaklar geliyor ve bunun karşılığında da ödül ve ceza geliyor. Dolayısıyla emir ve yasaklar eğitimin temel taşlarından bir tanesidir. Bazı şeyleri emrederek, bazı şeyleri yasaklayarak ancak çocuklara, gençlere, insanlara eğitebiliriz. Allah da böyle yapıyor. Efendimiz de böyle yapıyor zaten. Anne babalar ister istemez çocuklara bazı yasaklar koymak durumundadır. Çünkü hayatta her şeyi yapmak mümkün değildir. Bazı yanlış davranışlar vardır. Başkalarına zarar vermek olabilir, kendimize zarar vermek olabilir. Bu nedenle yasaklar mutlaka vardır. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da aşırıya kaçmamak idealdir. Şöyle ki çocuğa onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, şunu şöyle oturma, bunu okuma, bunu seyretme, bunu yeme, bunu içme, bununla arkadaşlık yapma. Peki ne yapacak çocuk?
Evet.
Bunu yapmak yerine, yasaklamalar yerine alternatif sunmak. Örnek verirsek, hepimizin gerçekten şikayet ettiği bir konu var. Bu diziler, filmler, televizyondaki şeyler. Buna çocuğun birine engel olsak birine engel olamıyoruz veya bir şekilde. Ve çocuğa diyoruz ki kesinlikle işte bu diziyi seyretmeyeceksin ya da buraya gitmeyeceksin. Bu arkadaşınla oynamayacaksın. Peki ne yapacak?
Evet.
O zaman alternatif getirmek gerekiyor. Madem bu diziyi, bu filmi seyretmeyeceğim, ben ne yapayım diyecek. Ya da bu kitabı okumayayım, yerine ne okuyayım? Bu arkadaşla oynamayayım, peki kiminle oynayayım? Ya da bu oyuncaklara oynamayayım, bu odada oynamayayım, peki nerede oynayayım?
Evet, evet.
Bu alternatifleri getirmek durumunda. Öyle yapmazsanız o zaman çocuğu boğarsınız. Çocuk çocukluğunu yaşayamaz, genç gençliğini yaşayamaz.
Hocam bu çocuk eğitiminde de hatta insan psikolojisinde herhalde bastırılmış duygular meselesi değil mi? Hakikaten insanın hayatını birçok şeyini etkileyen.
Kesinlikle. Şey. Yani çocuk her yaşın bir özelliği var. O özelliğini yaşamak durumunda. Çocuk çocukluğunu yaşayacak, genç gençliğini yaşayacak, yetişkin yetişkinliğini bilecek. Ama zamanında bunlar yapamadığı zaman bir şekilde ya içe dönerek psikolojik sorunlar olur ya da o çocukluğunu hiçbir zaman kaybedemez. Dolayısıyla çocuk çocukluğunu, oyununu oynayacak, dersini yapması gerekiyorsa yapacak, ödevlerini yerine getirecek. Bütün bunların hepsinin yerli yerinde olması gerekiyor. Şimdi zaman zaman görüyoruz, işte bizim çocuk çok içe kapanmış diyor anneler babalar ya da çok asosyal bir çocuk çıktı. Niye çıktı? Sebebi var. Hani ben çok anlatıyorum, belki burada da anlattım, tekrar olur. İşte geliyor anne baba diyor ki işte bizim çocuk çok içine kapanık hocam, ne yapsak, doğrudur hakkını arayamıyor. Kaç yaşında diyorum, 13 yaşında. O zaman git diyorum, 13 senede nasıl kapattıysan öyle aç. Şimdi nasıl kapatıyor? İşte bu şekilde çocuğa ona dokunma cız, buna dokunma zarar, o yapma. Ne yapacak? Özellikle kış günlerinde çocuklar çok sıkılıyorlar.
Evet.
Hala büyük şehirlerde yaz kış sıkılıyorlar ama kış günlerinde daha da fazla. Şimdi bunu bir örnekle açıklarsak, diyelim ki bir anaokuluna ya da çocuk yuvasına gittiniz ve orası bomboş. Hiçbir oyuncak yok, etkinlik yapacak yer yok, materyal yok. Şimdi oraya çocukları hepsini koysanız ne yapsın öğretmen orada? Diyeceksiniz ki bir hani kendi kendine bir oynatır, iki oynatır, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat sonra biter. Neye gerekiyor? Oyun için oyuncak gerekir veya oyun materyali gerekir. Şimdi bu nasıl mantıksızsa, yani diyelim ki çocuğumuzu bir anaokuluna yazdırmak istiyoruz, gittik, hiçbir şey yok, bomboş bir salon. Çocuk burada mı yetişecek diye sorarız ve çocuğumuzu vermeyiz. Kardeşim sen bu çocuğu ne yapacaksın? Burada put gibi durduracak mısın deriz. Evimize bakalım. Evimiz de böyleyse, ki birçoğumuzun evi böyle.
Değil mi?
Çocuk ne yapacak o zaman? Dolayısıyla
tabii içine kapanır.
İçine kapanır. Ya da internet bağımlısı haline gelir, bilgisayar bağımlısı haline gelir, televizyon bağımlısı haline gelir, cep telefonu bağımlısı haline gelir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Çocuğun oynayabileceği oyuncaklar almak gerekiyor. Otomobiller almak, küpler almak, kamyonlar, trenler, sulu boya, kuru boya, efendim kartonlar vesaire. Her şey parayla da değil. Yani evin içinde bir takım kullandığımız malzemeleri de oyuncak olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla çocuk bunları görüp oynama imkanı verilmeli. Yani tamam şunları şunları yapma ama bunu yap. Yine şu örneği veriyoruz. Diyelim ki çocuk sağa solu karıştırmak istiyor. Kağıt vesaire kullanmak, yırtmak istiyor. Zararlı olmayan işte eski gazeteler olabilir, broşürler olabilir. Onları eline verip o ihtiyacını öyle giderebiliriz. Diyelim ki çocuk duvara yazdı. Bağırıp çağıracağına, ha kızım oğlum işte duvara yazacağına gel şeye yaz, işte şu kağıdın üzerine yaz, burayı boya gibi şeyler söylemek lazım.
Evet.
Çocukların sıkıldığı iki yerler daha var bu normal evlerimizin dışında. Bir araba yolculuklarında da çocuklar çok sıkılır. Bir de misafirlikte. Misafirliğe giderken hemen sorarlar ben ne yapacağım? Ya da benim gibi benim yaşımda çocuğu var mı? Haklı olarak. Ama biz şimdi çocuğa diyoruz ki bak şimdi gidiyoruz. Eğer orada uslu uslu durmazsan ben sana gösteririm. Ya çocuk nasıl dursun 3 saat, 4 saat hiç konuşmadan oturduğu yerde duramaz. O zaman düşüneceğiz bu çocuk bu misafirliğe gittiği zaman arkadaşı da yok ne yapacağız? O zaman oyuncağını götüreceğiz, defterini, kitabını götüreceğiz ya da oynayacak bir malzeme, bir şey götürmemiz gerekiyor. Yolculukta da aynı. Çocuk diyelim ki uzun bir yolculuk yapacağız 5-6 saat, 8 saat, 10 saat. Çocuk kapalı bir yerde canı sıkılır haliyle. Onun için artık imkanımız varsa işte onun seçeceği ilahiler dinletebiliriz, masallar dinletebiliriz ya da kitap alıp onu okuyabiliriz ya da konuşuruz, sohbet edebiliriz ama onu yapma, bunu yapma demek yerine, yasaklar koymak yerine alternatifler koymak çok önemlidir. Bu arkadaşla oynama, o zaman hangi arkadaşla oynayayım? Bana evet. Ortam hazırla. Yani arkadaşlık için ya ailecek dostumuz olsun, şuraya gidebilelim, buraya gidebilelim, bir şeyler yapalım. Parka yalnız gitme. Arkadaşınla oynama, ne yapayım?
Evet.
O zaman bunun çözümünü de bulup ve bu şekilde...
Yani hocam bu zaten küçük evet. Çocuklarda bile hani bebek diyebileceğimiz 2 artık 3 yaşında çocuklarda bile genellikle gördüğümüz şey eline bir kalem alıp sağa sola her yere, duvarlara, koltuklara çocuklar çiziyorlar ve bunu bilinçli olarak da yapmıyorlar. Anne ve babaların bu kalemi çocuk elinden devamlı alıp ya da çocuğa kızmak yerine bir kağıt parçası onun önüne verse, onu çizdirse değil mi? Bunu kastediyoruz yani
evet,
kısaca.
Mesela işte kalem, yazmayan bir kalem verebilir. Evet. Ya da ucunu kapatıp öyle verebilir. Diyelim ki çorapla oynamak istiyor. Yırtacağından da korkuyorsun. Zarar vereceğini. Eski bir çorap ver. Ya da onun yerine öyle oynayabileceği bir parça ver. O şekilde oynasın. Şimdi burada oynama. Ama çocuk hoplayıp zıplamak istiyor ya. Yani. Duramaz ki. O zaman hoplayabileceği, zıplayabileceği ya bir yer ver, ya minder ver. Ya da en azından günde 5-10 dakika parka git bir şeyler yap. Ya fırsatımız mı oluyor? Zaten niye fırsatımız olmuyor? Sorduğumuz zaman zaten bizden geçti. Biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Ya çocuklarımız için tamam güzel çalışıyorsun. Ama her şey parayla olmuyor ki. Para çocuğun oyun ihtiyacını gidermiyor. Arkadaş ihtiyacını gidermiyor. Dolayısıyla onu düşündüğün kadar çocuğun bu ihtiyaçlarını düşünmek durumundayız. Ve tatmin etmek durumundayız.
Evet. Şimdi kısa bir ara verelim o halde hocam. Sizden de Bestem hocam kısa bir şiir alalım. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Benim en çok sevdiğim şiirlerinizden bir tanesi. Bizim Bahçenin ön iç kapağında da bu ay yayınlandı. El ele şiirini dinleyelim. Sonra da kısa bir ara verelim.
El ele. Bir çocuk annenin elinden tutmuş, zannedersin cennet gülünden tutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş, kaygıları Kaf Dağı'nda unutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş, yüreği kuş, kanatları bulutmuş.
Bir anne çocuğun elinden tutmuş, koklamaktan usanmamış, bıkmamış. Bir anne çocuğun elinden tutmuş, bir daha bırakmamış. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ben Sehl. Kardeşim Süheyl ile birlikte anlatmak istediğimiz güzel bir hatıramız var. Hicret denilince hemen Enes hatırınıza geliyor değil mi? O mübarek günde yapılan ilk işlerden biri de Mescid-i Nebevi'nin inşaatıydı. İşte bu inşaatta bütün Müslümanların aklına önce biz geliriz. Medine'deki iki yetim kardeş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiği o kutlu günde bütün Medine halkı onu kendi evinde ağırlamak, misafir etmek istemişti. Fakat Allah Resulü bir kişinin teklifini kabul edip diğerlerini geri çevirerek insanları üzmek, kalplerini kırmak istemiyordu. Ve hiç kimseyi üzmeden kalacağı evi belirlemek için bir çare düşündü. Devesi Kusva'nın salı verilmesini emretti. Kusva nereye çökerse oraya ev yapılacaktı. Ev yapılıncaya kadar da Peygamber Efendimiz o arsaya en yakın kişinin evinde misafir kalacaktı. Derken Kusva başladı nazlı nazlı dolaşmaya. Acaba nerede çökecek diye herkesin kalbi küt küt atıyordu. O da ne? Mübarek deve birden bizim arsamızda çöküvermez mi? Gözlerimize inanamadık. Heyecandan az kaldı ben bayılıverecektim. Tam ey Rabbim sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun diyecektim ki maalesef Kusva kalkıp tekrar yürümeye başladı. Beynimizden vurulmuşa döndük. Ah güzel deve, canım Kusva, ne olurdu kalıverseydin orada. Sonrasını sizler de biliyorsunuz. Peygamberimizin güzel devesi gidip Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin yani Halid bin Zeyd'in evinin yakındaki arsaya çöktü. Peygamber Efendimiz de Ebu Eyyub'un evinde misafir kalmaya karar verdi. Ama üzüntümüz fazla uzun sürmedi. Çünkü sevgili Peygamberimiz bizleri çok sevindiren bir karar vermişti. Etrafındaki Müslümanlara dedi ki, benim için yapılacak evden önce devemin ilk çöktüğü arsaya Medine'miz için güzel bir mescit inşa edelim. Onu misafir edemediğimiz için ne kadar çok üzüldüysek, Allah Resulü'nün bu teklifine de o kadar çok sevindik. Peygamber Efendimiz'e arsanın bize ait olduğu söylenince, bedelini ödeyerek arsamızı bizden satın almak istedi. Ey Allah'ın Resulü, mescit için biz arsamızı seve seve bağışlarız dedik. Fakat Peygamber Efendimiz teklifimizi kabul etmek istemedi. Bizim iki yetim kardeş olduğumuzu öğrenmişti çünkü. Ne kadar ısrar ettiysek de bir türlü kabul etmedi. Bizim ileride muhtaç duruma düşeceğimizden endişe ederek arsamızın bedeli neyse ödeyip satın aldı. Mescid-i Nebevi'nin yani Peygamber Mescidi'nin arsamıza yapılacak olması ne büyük bir şerefti. Bize böylesi büyük bir şerefi bahşeden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
Gülü Rana, armağansın cihana, fermanım Gülü Rana, kainat hayran sana, bürhanım Gülü Rana. Aşkla döner felekler, pervanedir melekler, alem yolunu bekler, hicranım Gülü Rana. Zaman aşkınla coşar, sevgin çağları aşar, seninle dolup taşar devranım Gülü Rana. Kuşatırken her yeri şefaat çiçekleri, bizi gönderme geri ummanım Gülü Rana. Gülşene dalmak güzel, kokunu almak güzel, ümmetin olmak güzel, sultanım Gülü Rana. Abide-i vefasın, gönüllerde sefasın, Muhammed Mustafa'sın, cananım Gülü Rana. Muhammed Mustafa'sın, cananım Gülü Rana.
Evet muhterem dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, insanların bazı durumlarda başkaları tarafından teşvik edilmeye ihtiyaçlarının var olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyacın çocuklar için daha fazla olduğunu da biliyoruz. Ve bundan, bu tespitle çocuk ahlak eğitiminin temel ilkelerinden birini kitabımızda çocuğun iyi, doğru, güzel davranışları teşvik edilmelidir maddesi oluşturuyor. Bu konuyu biraz açalım isterseniz.
Evet, insanoğlu yaptığı davranışın onaylanmasını, övülmesini bekler. Dolayısıyla bu çocukta daha da fazladır. Ve biz iyi yapılan davranışı özendirmeye, onu övmeye eğitim dilinde pekiştireç ya da pekiştirme diyoruz. Bu olumlu da olur, olumsuz da olur. Şimdi çocuk günde iyi davranışlar yapar, kötü davranışlar yapar ve buna göre doğruyu yanlışı öğrenir. Eğer doğru yanlışlar pekiştirilirse, yani ona teşvikler, güzel sözler, onay sözleri, hatta ödül verilirse bunun doğru olduğunu öğrenir ve hoşuna da gittiği için yapmaya devam eder ve alışkanlık haline gelir. Kötü davranışlarda ise yanlış olduğunu anlar ve onu yapmamaya çalışır. Kötü davranış nasıl öğrenir? Doğrudan anlatılır, işte bu kötüdür, yanlıştır, sebebi budur. Ya da ceza verildiği zaman, azarlandığı zaman bunu yapar. Genelde insanlarımızın, özellikle de aile içerisinde şuna dikkat etmediğimiz olur. Birçok hareket yapar, iyi yapmıştır. Ona bir tane aferin, güzel olmuş demeyiz. Ama bir tane yanlış olduğu zaman çok büyük tepki gösteririz. Halbuki insanların davranışlarının hepsi olumsuz değildir ki. Belki çoğu olumludur. Arada sırada hata olur. Belki bir gün, günde bir tane olur veya birkaç günde bir olur ama ona çok büyük tepki gösteririz. Halbuki ne yapmak gerekir? Onun iyi yönlerini de sık sık söylemek gerekir. Bunu söylerken de laf olsun diye işte güzel olmuş, aferin aferin yerine gönülden, canı gönülden ne güzel olmuş.
İltifat ederek
yapabiliriz. Veya diyelim ki geldi resim gösteriyor. Tamam aferin yerine bakıp şöyle yarım dakika bir dakika güzel olmuş ya, bu rengi de nasıl seçmişsin?
Şuradaki kuş da ne kadar güzel
gibi. Evet. Ha, değiştirmek gerekiyorsa deriz ki tamam, yani çok güzel olmuş ama şunu da yapsak daha iyi olabilir. Şimdi eğitimde biz sürece mi bakalım, sonuca mı bakalım diye bir tartışma yaparız. Ne demek sonuca bakmak, ne demek sürece bakmak? Sonuca bakmak demek yapılan işin en sonundaki çıkan ürüne veya davranışa bakmak demektir. Sürece ise buraya nasıl gelindiğini, yolun yöntemini, bu aradaki süreçte geçen olayları dikkate almak demektir. Örneklendirirsek sene sonunda, dönem sonunda karneye bakıp olmamış bu 4, olmamış bu 3, orta almışsın demek sonuca bakmaktır. Ama sürece bakarsan çocuk neredeydi, nereye geldi?
Evet.
5 alamadı ama çocuk bu konuda zayıftı. 1'lik bir çocuk vardı. Oldu, notunu 3 yaptı. Ne demek bu? %100'ün üzerinde artış yaptı demek.
Evet, bir başarı.
Ama biz bazen ne yapıyoruz? Sonuca bakıyoruz ve onunla karar verip bitiriyoruz. Diyelim ki çocuk işte namaz kılacak veya bir iş yapacak. 2 tane kılıyor. Ya da işte 4 tane kılıyor, 1 tane kılmıyor. O 1 taneyi görüyoruz ama 4 tane kıldığını görmüyoruz. Halbuki onu da görüp onu da söylemekte yarar var. Veya işte arkadaşlarıyla kavga eden, dövüşen bir çocuk var. Tamamen kurtulamıyor ama eskiye göre azalma varsa bunu takdir etmek gerekir. Ya tamam, eskiden her gün kavga eden bir çocuk şimdi haftada bir kavga ediyor gibi. Dolayısıyla bunları da görüp nereden nereye geldiğini tespit edip iyi davranışları teşvik etmek, yanlışlarını da düzeltmek gerekir. Ama dediğim gibi insanoğlu daha çok yanlışlara, eksiklere üzerine odaklanıyor ve bunu söylüyoruz. Halbuki zaman zaman söylüyoruz, insanlar yağla gazla çalışır, biraz motora benzer.
Güzel benzer.
Diyoruz. Dolayısıyla insanları böyle yağlamak, gazlamak lazım. Yani gereğinden fazla değil de
gönlünü almak lazım.
Gönlünü almak lazım. Çünkü hepimiz yaptığımız işi göstermek istiyoruz. Olumlu bir sonuç almak istiyoruz. Ve bunu da karşımızdakinden, çocuğumuzdan, eşimizden esirgememek gerekir.
Evet. Güler yüze, tatlı dile doyum olmaz. O bakımdan çocuk da olsa, sadece çocuk değil, büyük de ilgi istiyor, sevgi istiyor, takdir edilmek istiyor. O bakımdan.
Demek insanların ihtiyacı hocam bu.
Tabii teşekkür yani. Nimet artırır ya. Budur.
Genelde yani. Şimdi peki şey nasıl yorumlayacağız? Mesela bu ayrım yapmak lazım. Şöyle bir şey var. Evet bu doğru. Muhterem Efendimizin böyle bir hadisi var. Hani yüzlere toprak saçma. Meddahların yüzüne toprak saçın diye. Şimdi yani ben Bestami hocam da ya da siz de güzel bir şey, örnek bir davranış gördüğüm zaman bu davranışı dile getirmek, onu övmek ve dolayısıyla kötü bir şey mi?
Şimdi meddahlıkta bir üçkağıtçılık var.
Menfaat yani
yağcılık
var belki.
Evet. Diyoruz ya Türkçe'de. Yağcılık var. Ama baştan sona teşvik peygamberimizin şunu yapana bu kadar sevap var, cennette şu var, bu var, bunların hepsi teşvik.
Evet, özellikle demek anne babalar şımarırlar kaygısıyla çocuklarına sevgilerini göstermekten, daha çok babalar sevgilerini göstermekten ciddi anlamda kendini sakındırıyorlar.
Ama her şeye rağmen kararında da olsa bir sevgi gösterisi gerekir yani.
Değil mi?
Tabii tabii, tutunacak bir dal.
Yani çünkü
annem babam beni seviyor demesi lazım.
Evet.
Çocuğum oradan tutunduğu zaman diğer fırtınalara, değişik esen rüzgarlara direnebilir. Yoksa oradan hiçbir ışık görmüyorsa ne yapacak? Çocuk bu ya. Bir şey görmek istiyor.
Evet.
Çocuk şimdi ödevini yaptı. Cumartesi, pazar diyelim. Ödevini yaptı, şey yaptı, kitabını okudu vesaire. Ondan sonra birazcık oynayayım dedi. Hemen bağırdı. Kardeşim bu kadar iyilik yaptık ya, hiçbirini görmedin de yani azıcık bir gürültü yaptık diye hemen bağırıp çağırman gereği var mı?
Evet. Hocam evet. Tam da burada bir şimdi kitabınızda şöyle bir karikatür. Gerçekten bu çizgi dili de Bestami hocam çok evet. Önemli. Bir anne diyor ki çocuğuna, kızına, kızım şimdi teyzenlere gidiyoruz. Orada yerinden bir kalk, dönünce görürsün diyor. Baba da şimdi bu kötülüğü olan bir şey men etme. Baba da diyor ki parmaklarıyla da sayıyor. Oğlum doğruluktan ayrılma. Dürüst ol. Özü sözü bir ol. Şöyle ol böyle ol diye. Çocuk da karşısında kulaklarını tıkamış. Demek ki çok alışık bunlara. Böyle güzel iki karikatür var. Bu karikatürler ne mana ifade ediyor hocam? Yani çocukların doğru davranışlara teşvik ederken ve çocuklarımızı yapmaması gereken davranışlardan da men ederken nasıl bir üslup geliştireceğiz?
Şimdi biraz önce demiştik ya, insanları eğitmek için emir ve yasaklar koymak gerekiyor. Güzel davranışlarını teşvik etmek, yanlış davranışları da düzeltmek gerekiyor. Çünkü ancak böyle eğitim böyle oluyor, yanlış davranışlar. Peki yanlış davranışları nasıl düzelteceğiz? Önce bunun nedenini araştırıp nedeni ortadan kaldırmak lazım. Yani sonucu değil de.
Ya hocam önemli bir şey söylüyorsunuz.
Tabii.
Gerçekten.
Yani sonuçta bu çocuk bunu yaptı ama niye yaptı? Dersine çalışmıyor, niye çalıştı? İşte sigaraya alıştı, niye alıştı? gibi bunun nedenini araştırıp nedenleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Şimdi bakalım çocuklar niye bir takım yanlışlar yaparlar? İstenmeyen davranışlar yaparlar. Evet, sevilmemişse, şefkat, merhamet görmemişse yaparlar. Ya da bir otorite boşluğu varsa, yani doğruyu yanlışı öğretecek anne baba yok, ortada sahipsiz kalmışsa, yani doğruyu öğrenemedikleri için yaparlar.
Evet.
Ya da bilerek sorum özgürlük bırakılmışsa, yani hiç çocukla ilgilenilmemişse yapabilir. Bunun dışında zor oyunu bozar diye bir şey var. Çok zorladığınız zaman insanlar, çocuklar kötülük yapar. Yine maalesef bu maddi, ekonomik bakımdan nasıl diyelim, azlık ya da çokluk da insanın çocuğun hata yapmasını yapar. Yokluk insana bir takım ister istemez kişiliğine zarar verir, zorlayabilir bazı hareketlerde. Diyelim ki çocuk haçlığı yok vesaire yok, ezildiği için bir takım yanlış hareketlere girebilir. Ya da para çok olduğu zaman, mal mülk çok olduğu zaman da bu sefer aşırı lükse kaçarak yanlışlar yapabilir. Yine işte televizyondan, internetten etkilendiği için, arkadaştan etkilendiği için yapabilir. O konuyu bilmediği için yapabilir. Veya temel ihtiyaçları giderilmediği için bu yanlış yapar. O zaman bu nedenleri tek tek sorgulamak gerekir. Şimdi temel ihtiyaçları giderilmediği zaman nedir? Çocuk oyun oynamak istiyor, oyun oynatmıyoruz. Arkadaş istiyor, arkadaş vermiyoruz. Hava almak istiyor, aldırmıyoruz. Seninle gelip ilgilenmek istiyor, yaptırmıyoruz. Yani temel ihtiyacını gidermiyoruz. Haçlığını vermiyoruz. Karnını doyurmuyoruz. O zaman yanlışlık yapabilir. arkadaşlıktan dolayı yapabilir. Bunları tek tek ortadan kaldırmak gerekiyor.
Yani hocam netice itibariyle her sonucun diyorsunuz ki bir sebebi vardır. Çocuk yalan söylüyor. Çocuk tırnaklarını yiyor. Çocuk şöyle çok kavga ediyor. Çocuk çok asi anneye babaya. Anne babanın bunu böyle bir durum karşısında, olumsuz bir çocuğun durumu karşısında bunu sadece nasihatle, bunu yapma yanlıştır oğlum böyle yanlış yapıyorsun diyerek yahut döverek değil. Bu çocuk niye böyle yapıyor birinci aşamada? Bunu sormasını, tespit etmesini ve ona göre belki bu anlamda uzmanlardan da gerçekten yardım alınabilir. Çünkü davranış bozuklukları malumunuz pedagojide başlı başına bir konu. Böyle bir şey takip etmesi gerekiyor. Yoksa çocuğun, yani her çocuk yaramazlık yapar. Bunu bastırarak işte az önceki karikatürde olduğu gibi yahut karşısında çocuğu kendisi bir vaiz, çocuk da cemaat gibi devamlı nasihat ederek değil de daha tedricen, yani aşama aşama daha ona muhatap alan şekilde, yani onu öğreten şekilde bir şey takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz değil mi hocam?
Şimdi nedenler dedik ya, çocuk niye yanlış davranışlar yapar? Evet. İlgi çekmek için. Eğer siz normal ilgiye, sevgiye doyurmazsanız çocuğa ilgi çekinmek için her türlü şeyi yapabilir. Çünkü nasıl diyeyim, bağırsanız bile bir ilgilenmiş oluyorsunuz çocuğa. Yani gerekirse dövseniz bile bir ilgiye göstermiş oluyorsunuz. Gerçekten insanoğlu böyle bir varlık. İlla kendisini ne ilgi göstermesini istiyor. Dolayısıyla hani bazen çocuk hasta oluyor. Niye? Çünkü hasta olduğu zaman anne baba çok ilgi gösteriyor. Sırf hasta numarası yapıyor. Ha, o zaman bunu tespit edeceğiz. O zaman ilgimizi artıracağız. İlgisizlikten dolayı çocuğun yaramazlık, yanlış yapmasına engel olmuş olacağız.
O zaman müsaadenizle ben burada bir devreye gireyim.
Tabii.
Hasta olmayla ilgili. Yani 35-40 yaşlarındaydım. Evli, barklı, çocuk sahibiydim. Kardeşim, hasta olmak hoşuma giderdi. Hocam hangi bölümü derseniz, rahmetli annem gelirdi. Zamanın hangi meyvesi varsa, elma, portakal, onları soyar. Kendi eliyle bana yedirirdi. İşte alnıma elini koyardı. Suyla ıslatır bezi. Alnıma, yüzüme koyardı. Ateşim varsa. Evet, hastalığın o bölümünü hiç unutamıyorum. Çünkü başka zaman, çünkü koskoca adam olmuşsun. Anne ne yapsın sana? O orada çocuk gibi muamele ederdi. Hastalığın o bölümü güzel oluyor.
Allah mekanını cennet eylesin hocam.
Hocam işte aslında çok güzel bir şeye söylediniz. Buradan biraz eşler arası ilişkiye de geçebiliriz. Her tarafı, herkes her yaşta ilgi bekliyor. Yaşlı da bekliyor, çocuk da, genç de, yetişkin de bekliyor. Her tarafı, herkeste bir çocuksuluk var. Dolayısıyla eşlere diyoruz ki böyle illa hasta olmasını beklemeyelim. Yani bu ilgiyi gösterelim, çocuğa da gösterelim. Şimdi çocuk gücünü göstermek için de yaramazlık yapabilir. Şimdi deniyor yani anne baba, ben de varım diyor.
Kendini tamam ispat etmek
bunun için
istiyor.
Bazen inatlaşabiliyor, yapmayacağım, ne yapacak falan diye. O zaman gücünü tanımak gerekiyor ki çocuğu aşırı üstüne gitmek yerine, ha tamam, senin normal yollardan o gücünü ispat etmesine imkan sağlamak gerekiyor. Yine çocuğa aşırı bir ceza vermişseniz ya da herhangi bir şekilde canını yakmışsanız intikam için yapabilir.
Oo.
Yani tabii büyük çapta olmasa bile
çocuksu bir
tepki verebilir. Yani büyük yaşta da olabilir de özellikle biz şimdi çocuk eğitiminden bahsettiğimiz için mesela ne görüyoruz çocuklarda? Çok fazla sıkıştırdığın zaman altını ıslatmaya başlıyor.
Evet.
Gece ıslatmaya başlıyor veya bir takım farkında olmadan bazı şeyler yapıyor. İşte tırnak yemek bilmem ne, onlar bilinçli olarak yapmadığı bir şey ama bazen bilinçli olarak da yapabilir. Ha burada dedik, diyecek ki ya ben ne yaptım da bu çocuk bunu yapıyor demek gerekir. Yani intikam almak
bazen
için.
Bazen mesela kekeme, çocuk çok korktuğu zaman hocam oluyor. Gerçekten anne baba tutumları çocuklarına karşı çok etkili oluyor hocam insanların hayatlarında. Yani sonraki hayatlarında. Bakıyorsunuz kocaman bir adam. Yani gülmesi gereken yerde donuyor. Hiç gülmemesi gereken yerde kahkaha patlamaları yaşıyor. Yani bir problem var burada. Çünkü anormal bir davranış var. Ve bunu inceleyen eğitimciler bir bakıyor ki bu çocuk çocukluğunda duyguları baskı altına alınmış, davranışları baskı altına alınmış, özgür bırakılmamış, güldürülmemiş, eğlendirilmemiş ve bir şekilde bastırılmış. Sonra ileride bunlar demek ki meşru ihtiyaçlar bunlar. Çıkacak yani, bunların şey yapılması lazım. Yani 40 yaşına geldiği zaman balık kreker yiyor. Çocukluğuna yedirilmemiş çünkü. Hep bunların çocukluktan temelleri var. Gerçekten çok önemli mesela.
Şöyle dur ama çocukluğundan sevmiş.
Ha yok ondan da değil tabii ki.
Mesela gofreti çok severdim çocukluğumda, yirdim de. Şimdi yani elime geçse yiyorum. Zevk alıyorum.
Yani mesele balık kreker dedi yani sembolik olarak söylüyorum. Ya çocuklukta güzel olan davranışların, duyguların yaşanmasına ihtimal vermek lazım. Yani mesela özellikle en facia olan şeyler, hocam sizler daha iyi tecrübe etmişsinizdir. Kur'an eğitimi vereceğiz yahut bir şekilde dini eğitim vereceğiz diye çocukları hapset. Ver eğitim, ver eğitimi. Bir çıkınca bir bakıyorum, böyle birini tanıyorum, bayan kuaför oluyor. Yani şimdi Kur'an hafızlıktan bayan kuaförlüğüne geçiş yahut bambaşka çocuk, hani affedersiniz, psikopatça tavırlar içine girmeye başlıyor. Yani çünkü oynatılmamış bir çocuk, hep bastırılmış. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani davranışları yasaklarken dikkatli olmak gerekiyor.
Şimdi yani kötü örnekler çok fazla anlatmamak gerekiyor ama bundan 10 yıl kadar önce bir tane çocuk getirdiler. Çocuk dediğim üniversite öğrencisi. Çocuk dedi ki ben Hristiyan oldum. Nedir falan diye böyle dinledim ben. Epey bir konuştu. İşin özeti şu, annesinden babasına intikam alıyor. Din eğitimi konusunda çok baskı yapmışlar. Namaz vesaire konusunda. Sırf buna intikam alıyor ama vicdan rahat değil yani Hristiyan olduğundan. Ama ana tema annesinden babasından intikam alıyor birçok şey. Dolayısıyla bunu çok yapabilir veya böyle benzer örnekleri hepimiz görmüşüzdür. Tabii bunlardan şunu çıkarmayalım, yanlış anlamayalım. Şimdi böyle yapmayalım diye de çok serbest bırakıyoruz falan.
Tabii, tabii.
Daha çok biz olumlu örnekleri teşvik üzerinde duruyoruz ama tabii ki yanlışları da nasıl önleyeceğimiz için velilere, anne babalara yol göstermek gerekiyor. Şimdi çocuklar dedik ya yanlışı yapar, niçin yapar? Bir, ilgi göstermek için, gücünü göstermek için, intikam almak için. Bir de bir takım yetersiz olduğu konularda kendisini göstermek ister. Mesela tembellik vardır. Ondan sonra bazı şeyleri yapmayı istemez, başaramazlar. Burada anne babaya bir mesaj vermek isterler. Bunun için de şey yapabilirler, yaramazlık yapabilirler. Bunu da tespit etmeniz. Çocuk bir şey yaptığı zaman ya bunun nedeni ne olabilir? Biz mi bir yanlış yaptık? Ya da
arkadaşlarımı
yaptı. Yani bunun nedeni ne? Durup evet. dururken bu davranışı yapmıyor deyip bu nedeni bulup ona göre çözüm üretmek çok iyi olur. Bunun nasıl yapacağız bunu? Çocuğu iyi takip etmek, gözlemlemek, konuşmasına müsaade etmek. Konuşmasına müsaade etmek. Yani duygularını aktarmasına müsaade edeceğiz. Konuşacak, anlatacak. Ama duygularına tabii hakim olmasını da öğreteceğiz. Dolayısıyla anneler babalar her davranışın nedeni olduğunu bilmeli ve bunu ortadan kaldırmaya çalışmalı.
Ya illa neden de olmayabilir hocam. Çocuk yani çocukluk yapar. Onu da bilmeli yani.
O da çocukluk bir da bir nedendir. Evet, evet hocam.
Yani. Bir
çocuk, çocukluk. Şimdi çocuk yani ısrarla vurguluyoruz ya mesela oyun. Yani ben o konuya çok fazla girmek istemedim. Hani din eğitiminde çok sıkıştırıyoruz çocukları falan. Yaşına uygun olmayan davranışlar yapıyoruz. Çok aşırı yükleniyoruz. Onu da yapsın, bunu da ezberlesin, bunu da bilsin, bunu da bilsin diye. Çocuk yapamıyor. Şimdi tabii her şey güllük gülistanlık değil. Buna rağmen insan yavrusu, çocuk bir takım yanlış yapmaya devam edebilir. O zaman da karşımıza gerektiğinde ceza vermek gerekiyor. Cezanın çeşitli yolları var. Tamam dayağa karşıyız ama bazı şeylerden mahrum bırakabiliriz. Çok sevdiği işleri yasaklayabiliriz. Bir takım sınırlar koyabiliriz. Ama yanlış yaptığı zaman yanlışını engel olmak için elimizden geleni yapmak, kararlı olmak, bağırıp çağırmadan işin doğrusunu öğretmek en iyisidir.
Evet, netice itibariyle özetlersek dedik ki her sonucun bir sebebi vardır. Çocuklarda gördüğümüz yanlışlar, hoşlanmadığımız, sevmediğimiz şeylerin bunu çocuğa kızarak, bağırarak, çağırarak değil de bu çocuğun niçin bu davranışı sergiliyor diye sorarak, bu soruyu cevaplamaya çalışarak bunun genel şeylerinden ziyade her anne baba kendi tecrübesini yaşar. Kendi çocuğunu gözlemler ve dolayısıyla nasıl bir yaklaşılması gerektiğine kendi cevabını verebilir. Bunu söylüyoruz. Çocuğun yaşına uygun olmayan kuralları koymamamız gerektiğini ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Yani günahlar, yanlışlar, hatalar birden çözülmez. İyilik de birden inşa edilemez. Bu Kur'an-ı Kerim'in de hakikaten baktığımız zaman sistem de hocam, değil mi böyle? Yani evet, kötülüğü hocam yavaş yavaş tedricen kaldırıyor. İyiliğin de pekişmesi için zaman istiyor. Çocuklar için de, çocuk eğitimi için de bu elzem bir durum. Evet Bestem hocam, programımızın sonuna geldik.
Yani siz sevgiyle yaklaşmak gerekir diyorsunuz.
Evet. Hocam biz başta de bir şiir okumuştunuz ya, oradaki şeyi açıklayın diye Rana demişti ya.
Gül Rana.
Gül Rana.
En güzel gül, en seçkin gül anlamına evet geliyor. Sizi seven çok çocuklar, yosun tutan taşlar bile sevginizle gelir dile. Sizi seven çok çocuklar, mutluluğun kaymağıdır, sevgilerin kaynağıdır. Yüreceği pak çocuklar, arı duru can pınarı, müjdeliyor ilkbaharı, alınları ak çocuklar. Özünüze ballar katmış, sizi ne güzel yaratmış. Hak çocuklar, hak çocuklar, bilmeyenler etsin hayret. Hakka şükür, kin ve nefret kalbinizde yok çocuklar. Sizi seven çok çocuklar. Yüce Mevla yuvamızdan çocuk sesini, çocuk cıvıltısını, çocuk neşesini eksik etmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alem.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.